İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Nevşehir Keyif FM, Bingöl FM, Erzurum Radyo Süper Kanal, Adana Ceyhan CRT TV ve Radyo, Ankara Beypazarı Seyelan TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Ve iki önemli de konuğumuz var bugün. Her zaman olduğu gibi Sayın Oktar Babuna bizlerle birlikte. Sayın Onur Yıldız Bey, bir biyolog ve Ayşegül Hanım. Oktar Bey, nasıl başlamak istersiniz?
Darwinizm konusuyla başlayalım isterseniz. Çünkü evet. O çok önemli bir konu. Hocamızın çok üzerinde durduğu, hatta 30 yıllık bir fikri mücadelesi var ve dünya çapında da mağlubiyete uğradı. Bilimsel delillerin Darwinizmi geçersiz kılmasıyla. Darwinizmin önemli olmasının sebebi şundan kaynaklanıyor. Bu çok açık artık. Türk halkı da öğrendi inşallah. Bütün sapkın felsefelerin temeli. Yani Darwinizmin getirdiği mantıklar, güçlü olanın ayakta kalması, zayıf olanın elenmesi, çatışma ilerlemenin temeli olması gibi bu çarpık mantıklar toplumlara ve ideolojilere uyarlandı. Bunun neticesinde komünizm oluştu, faşizm oluştu, anarşi ve terör ortaya çıktı ve vahşi kapitalizm oluştu. Bir kere hocamızın söylediği konu şu son derece önemli. Yani Darwinizmin olduğu bir yerde bu mantıklar mutlaka komünizme gider. Bakıyorsunuz hakikaten Lenin, Stalin, Mao hepsi söylüyor. Mao diyor ki mesela Çin sosyalizmi diyor. Darwin ve evrim teorisi üzerine kurulmuştur diyor. Bütün Çin sosyalizmi. Lenin de aynı şeyi söylüyor, Stalin de aynı şeyi söylüyor. Gençlerimizin diyor zihnini arındırmak için, onun kendi haşa dini fikirlerden, Darwin'in fikirlerini öğretmek gerekir diyor, evrim teorisini öğretmek gerekir diyor. Ve bakıyorsunuz onun zamanında 20 milyon insan katlediliyor. Mao'nun döneminde Çin'de 60 milyon insan katlediliyor. Lenin zaten şiddeti ve terörü savunan birisi. Darwinizm bakıyorsunuz bütün felsefesini, yani diyalektik materyalizm denen, komünizmin temeli olan Marx'ın ortaya attığı bu diyalektik materyalizmi tamamen Darwinizm üzerine kurmuşlar. Çünkü o diyalektik materyalizm için toplumların diyalektiği diyorlar. Yani işçi sınıfları arasında bir çatışma var. Çatışma ilerlemenin temelidir. Tez var, antitez var. Bundan sentez oluşur. Tarih de bu çatışmalarla ilerlemiştir gibi bir fikir ortaya atmış. Bir iddiada bulmuşlardı daha doğrusu. Bu diyorlardı toplumun diyalektiği. Bu da Darwinizm için de doğanın diyalektiği. Bu diyorlardı Darwinizm için komünizmin güya bilimsel temelidir. Bilim böyle söylüyor. Bu da bu topluma uyarlanmış hali. Ve komünizm ortaya çıkmıştı. Komünizm sonucunda pratik olarak tabii Lenin ortaya çıktı. Ve Lenin biliyorsunuz terörizmi savunuyordu. Ve doğal olarak komünizm terörizme gitti. Ve evet, bunun neticesinde dünya kan gölüne döndü. Yani 20. yüzyılda 350 milyon insan bu sapkın felsefelerden dolayı, Darwinizm ve materyalizmden dolayı, Allah inancını reddeden Darwinizm ve materyalizmden dolayı Birinci Dünya Savaşı oldu, İkinci Dünya Savaşı oldu ve komünist ve faşizm dolayısıyla dünya çapında 350 milyon insan hayatını kaybetti. Yüzlerce şehir harap oldu. On binlerce kasaba, köy harap oldu. Milyarlarca insan zarar gördü bundan. Ekonomi zarar gördü. Her bakımdan zarar getirdi. Çünkü siz eğer dinin yerine herhangi bir başka bir düşünce ve görüş getirirseniz bu mutlaka şiddete, teröre gider, evet, kan dökülür ve zarar getirir insanlığa. Yani Darwinizm nereye girse, hangi topluma girerse girsin mutlaka zarar getirir. Bundan dolayı Darwinizm çok önemlidir. Eğer siz Darwinizm ki bilimsel olarak geçersiz, bu çok net olarak biliniyor. Hocamız dünya çapında fosilleri, 350 milyon fosil olduğunu deşifre etti. Yani fosilleri çıkartan hocamız değil ama bu fosillerin üstü örtülüyordu. Fosilleri ortaya çıkartınca hocamız dünya çapında Darwinizm muazzam bir yenilgiye uğradı. Bakın, Yaratılış Atlası kitabı, bu gördüğünüz maşallah böyle 7 kiloluk bir kitap. Ki bunun 7 cildi var galiba, değil mi? 7, evet. 7'ye tamamlandı. Daha da artıyor hatta cilt sayısı. İçinde binlerce yakın plan çekim, son derece kaliteli fotoğraflar var. Fosil fotoğrafları. Bakın hemen açıp bir bakalım. Mesela burada gördüğünüz 50 milyon yıllık bir fosil görüyorsunuz. Falena fosili. Yalnız bu Türkçe değilmiş. Bunu değiştirmişler. Evet, İtalyancası gelmiş buraya. Neyse, şöyle birazdan Türkçesine alır çünkü İtalyancadan tercüme edemeyeceğim canlıların isimlerini. Bakın, fosili halini görüyorsunuz, amber fosili. Ve günümüzdeki halini görüyorsunuz, hiçbir değişikliğe uğramamış. Kaç milyon yıl baktığımız zaman 50 milyon yıl değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Şimdi bir canlı 50 milyon yıl önce günümüzdeki halinin aynısıyla ortaya çıkıp hiç değişmiyorsa, bu hiçbir şekilde evrimleşmediğini gösterir. Evet. Evrimin yani kanıtı sadece fosil kayıtlarında olabilir. Darwin de bunu söylüyor. Evrimin kanıtları fosil kayıtlarında olabilir diyor. Ama sonra diyor ki fosillere baktığımız zaman diyor evrimin kanıtını göremiyoruz diyor. Ara geçiş formları evrimin iddia et diyor. Yavaş yavaş türlerin birbirine güya dönüştüğü iddiasını destekleyecek. Tek bir tane fosil bile yok diyor Darwin. Günümüzdeki paleontologlar da bunun aynısını söylüyorlar. Mesela bakın burada evet trilobit fosili var. 410 milyon yıllık trilobit canlısı. Bunlar nesli tükenmiş canlılar. Fakat trilobitin bir özelliği var. Günümüzde arılarda, yusufçuklarda görülen göz, kompleks bir göz yapısı vardır. Petek göz yapısı. Evet. Ki trilobit gözlerinde yaklaşık 1200 tane mercekten oluşan böyle bir göz yapısı var. Çok kompleks ve birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. Bu canlı da birdenbire ortaya çıkıyor. Bu ilk gözde mükemmel ve eksiksiz olarak birdenbire ortaya çıkıyor. Bu da evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını kanıtlar. Evet, bunu tercüme edemeyeceğim İtalyancası.
Ama maşallah hocamızın kitapları da ne kadar çok revaçlı olduğunu gösteriyor. Birçok dilden aslında talep var. Bu da İtalyancası, bunun örneklerinden bir tanesi. Bir de Yaratılış Atlası dünyada hangi ülke ise müthiş ses getirdi. Yani oraya gazetelerin birinci sayfasında manşet oldu. Demek ki bu kitap o ortamda önemi çok hayli büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Mesela Fransa'da deprem etkisi olduğunu söylüyorum.
Evet, orada bulunduğum için biliyorum gerçekten Fransızların çok etkilendiğini.
Öyle mi?
Evet.
Ama maşallah. İyi bir tevafuk oldu. Demek ki bakın başka bir kitap yoktur böyle deprem etkisi yaptı diye gazete haberlerinin birinci sayfasında manşet olan, televizyonlara konu olan. Demek ki çok önemli bir konudan bahsediyor ve çok güzel bir kitap. Bunu yerli birçok paleontolog arkadaşımız var. Onlara da konuştuk devlet yetkililerinde. Onlar da söylüyor. Dünyada böyle bir kaynak yok diyor. Yani evet. Bu kadar çok fosilin bu kadar yüksek ayrıntılarla çekilmiş fotoğraflarından oluşmuş bir fosil kitabı yok diyor. Dünyada evet. Böyle bir şey yok diyor. İçindeki bilgiler de çok çok doğru bilgiler diyor. Evet. Ama diyor bu bilgileri söylemek yalnız diyor hocamıza nasip oldu diyorlar.
Evet.
Hani birçok aslında paleontolog evrimin yanlış olduğunu, fosillerin evrime destek olmadığını ve kesinlikle teorinin başından beri olmadığını çok iyi biliyorlar diyor. Ama bunu söylemek çok büyük bir mucize. Ancak hocamıza nasip oldu inşallah.
Evet.
1980 yılından bu tarafa da dünyada evrim teorisi kademe kademe getirildi. İnşallah günümüzde de çok çok az bir safhaya gelmiş oldu. Maşallah.
Evet, yani bilimsel deliller ortadan kaldırdığı için mesela en temeline bakalım. En temeli şimdi canlılığın tesadüfen olduğunu güya iddia ediyor Darwinizm. Halbuki bakıyorsunuz, bakın canlının temel taşları var. Canlının temel taşları nedir? Proteinlerdir. İnsan vücudunda 100 bin çeşit protein var. Bütün canlıların hücrelerinde ve yapılarında protein moleküllerinden oluşuyor. Yalnızca protein değil tabii, yağlar da var. Aynı zamanda DNA'sı var ve karbonhidratlar da var ama proteinler temel yapı taşları vücutta. Ne olarak görev yapıyor? Bakın proteinlerin burada görüyorsunuz çok özel yapıları var. Mesela ne yapıyorlar proteinler? Kaslarımızı meydana getiriyorlar. Vücutta enzim ve hormon olarak görev yapıyorlar. Mesela insanın insülin hormonu, tiroid hormonu, tiroid bezlerini kontrol eden, herkes de bilir bunu. Protein yapısındaki moleküller bunlar. Daha bunun gibi on binlercesi var. 100 bin çeşit protein molekülü var. Aynı zamanda enzim olarak görev yapıyorlar. Yani robot moleküller olarak görev yapıyorlar. Protein moleküllerinin çok özel bir yapısı oluyor. Amino asit zincirlerinden oluşuyor bunlar. Ve çok özel bir dizilim ile meydana geliyorlar. Yani şöyle söyleyelim. Bakın burada evet. 500 amino asitlik bir protein molekülünün alternatif olası alternatif sayısı 10 üzeri 650 oluyor. Yani 650 sıfırlı bir sayı. O kadar alternatif içerisinden sadece bir tanesi işlevsel oluyor. Ya bu çok özel bir yapısı olduğunu gösteriyor. Diğerlerinin hepsi işlevsiz. Sadece bir tanesi işlevsel. Aynı zamanda protein moleküllerinin içine amino asitler giriyor. Amino asit zincirleri bunlar. Fakat amino asitlerin iki çeşidi var. Sağ elli ve sol elli olanlar. Yani bu burada gördüğünüz gibi insanın sağ eli gibi sol eli gibi düşünebilirsiniz. Bunların amino asitlerin yapıları aynı olmasına rağmen aynadaki simetrisi gibi bir farklılık var. Ve bunu kimse açıklayamıyor. Sadece sol elli olanlar proteinlerin, evet, canlıların protein yapısına girebiliyorlar. Bu çok ilginç. Sağ elliler de var doğada ama sağ elli herhangi bir amino asit girdiği zaman proteinin yapısını bozuyor. Bu bir kere bir tesadüf olmadığını kanıtlar. Değil mi? Çünkü sadece sol elliler seçilmiş. Yani özel olarak sol elliler ve kimse neden olduğunu bilmiyor bunun. Hücreler sadece sol ellileri kullanıyor. Sağ elliler kesinlikle kullanılmıyor doğada olmasına rağmen. Aynı zamanda çok özel bağlarla bağlanıyorlar bunlar. Kimyasal reaksiyonlarını, kimyasal bağları görüyorsunuz burada. Amino asitleri bir araya getiren çok özel peptid isminde bir bağ çeşidi var. Özel bir kimyasal bağ bu. Ve su çıkıyor buradan ve peptid bağ oluşuyor. Şimdi bunların, bu özelliklerin hiçbiri doğada tesadüfen oluşamıyor. Buradaki hücredeki şeyi görüyorsunuz. Peptid bağ yapan özel yapılar var. Protein fabrikalar içerisinde. Bu protein moleküllerinin bir tanesi bile doğada tesadüfen oluşamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü proteinlerin oluşabilmesi için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Yani enzimler gerekiyor. Bakın bir proteinin olması için başka proteinler var. En az 60 tanesi var ki daha fazla bunlar. Yani binlere çıkıyor sayıları. Aynı zamanda bunun olması da yeterli değil. Yani proteinleri yan yana koysanız yine protein molekülü yapamıyorlar. Olması için protein fabrikaları gerekiyor. DNA gerekiyor. Yani mükemmel bir hücre gerekiyor. Bütün organelleriyle, enerji santrallarıyla. Şimdi bu neyi kanıtlar? Bunu çocuğa bile sorsanız şunu söyler değil mi? Proteinin olması için bir hücre gerekiyorsa, tam bütün organelleriyle ve proteinler gerekiyorsa tesadüfen olamaz. Çok basit. Değil mi? Allah tarafından hücrenin yaratılmış olması gerekir ki o protein yapabilsin. Bunu nereden anlıyoruz? Fosil kayıtlarına bakıyoruz. Hakikaten 3,5 milyar yıl önce de ilk canlı hücresi birdenbire eksiksiz, kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Siyanobakteri adı verilen bir hücre bu. Evet. Fotosentez yapma özelliğine sahip, son derece kompleks bir yapı demektir bu. Güneş ışınından yani nişasta elde ediyor. Ve oksijen elde ediyor aynı zamanda. Evet. Bu küçücük bakteriler. Bu bize bakın yaratılışı kesin olarak kanıtlıyor. Artık bundan sonra fosilleri bile konuşmaya gerek kalmıyor. Bir tane protein bile tesadüfen olamıyorsa, Allah tarafından yaratılıyorsa bu bütün Darwinizmin bütün aşamalarından yıkar. Yani şunu gösteriyor bize. Darwinizm bilimsel hiçbir gerçekliği olmayan saçma sapan bir iddia. Bu saçma sapan iddiayı desteklemek için binlerce yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Buna hiç gerek yok. Yani koskoca adamların böyle bu kadar yalancı duruma düşmeleri, ipe sapa gelmez yalanlar ortaya atmalarına gerek yok. Ya Allah'ın yarattığı çok açık. Bilim bize bunu söylüyor. Bilimin bütün dalları söylüyor. Yani genetikten gelen veriler, mikrobiyoloji, paleontoloji, fosil bilim demektir paleontoloji, biyokimya, fizik, astronomi hepsi bize kusursuz bir yaratılış olduğunu ortaya koyuyor. Modern bilim bize bunu kanıtladı. Darwinizm hocamız demişti, bilimi kendine bir kılıf olarak kullanmaya kalktı ama Darwinizm ve materyalizm güya bilimsel olduğunu iddia edip onun karşısındaki bütün görüşleri bilimsel olmamakla suçluyorlardı ya Darwinistler ve materyalistler. Bilim bunları yerle bir etti. Ya bu ne kadar saçma sapan olduğunu ortaya koydu Darwinizm ve materyalizm. Materyalizm de yine Darwinizm kökenli, o da bir sapkın felsefe. O da eski Yunan'a gidiyor. Darwinizm eski Sümerlere gidiyor. Yani bir pagan din ama çok gerilere gidiyor. Darwin'den çok önceki çağlara gidiyor. Materyalizm de maddeyi mutlak doğru kabul eden, bir yaratıcının varlığını inkar eden bir sapkın felsefe. O da eski Yunanlara gidiyor, daha öncelerine gidiyor. Bunlar maddeyi mutlak kabul ettikleri için şunu savunuyorlardı. Diyorlardı ki madde sonsuzdan beri geliyor, sonsuza kadar gidecek diye bir iddiaları vardı. Bu nasıl ortadan kalktı? 20. yüzyılda Big Bang teorisi bunu ortadan kaldırdı. Big Bang bütün evrenin, yani bugün fizik dünyasında kabul edilen, geçerli olan tek teori, bir kanıtlanmış olan delilleriyle bütün evrenin, yani bizim içinde yaşadığımız galaksi, ki bunun içerisinde 250 tane milyar yıldız var, Samanyolu galaksisi, bunun gibi 250-300 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. 14 milyar yıl önce bütün bu yıldızların, gezegenlerin, güneşimizin, dünyanın tek bir noktadan 14 milyar yıl önce, 15 milyar yıl önce, evet, bir patlamayla, ama bu bizim anladığımız anlamda bir patlama değil, kusursuz bir düzenle yoktan var olduğunu ortaya çıkardı bilim. Bu da Allah'ın yarattığını gösterdi. Çünkü bir şeyin yokken var olması ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Orada artık tesadüf falan diye bir kavram yoktur. Zaten tesadüf diye bir şey yok da. Yoktan var olduğunu gösterdi. Big Bang'de materyalizmi ortadan kaldırdı. Yani söylediğim genetik, mikrobiyoloji, paleontolojiden gelen deliller Darwinizmi yerle bir etti. Fizikten gelen bu Big Bang ile ilgili deliller de materyalizmi kesin olarak ortadan kaldırdı. Bunun için yeni bir çağa giriyoruz şimdi. Bu sapkın felsefelerin olmadığı, güzel ahlakın, din ahlakının hakim olduğu ki Darwinizm ve materyalizm, hocamız anlattı bunu, deccaliyet sistemleri bunlar. Ahir zamanın bir özelliği, yani içinde yaşadığımız ahiretten önceki bu son dönemde ortaya çıkan deccali fikir akımları ve bunların ahir zamanda yok edileceğini, kutlu şahıslar tarafından Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle ve Hazreti İsa ile yok edileceği bildiriliyor hadislerde ve aynıyla gerçekleşiyor bunlar. Yani bütün alametleriyle. Buradan da Hazreti Mehdi'nin geldiği iş başında olduğunu anlıyoruz. Dünya çapında, çünkü Darwinizm hakikaten yerle bir oluyor. Materyalizm aynı şekilde. Bilimsel deliller her yönden yalanlıyor. İşte bunları ortaya çıkartacak biri gerekiyordu. Yani 70'li yıllarda Darwinizm her yönüyle hakimdi. Bütün dünya çapında. Hatta hocamız bunu da çok net açıkladı. Bir Darwinist diktatörlük vardı. Yani bu şu anlama geliyor. Darwinizme inanmayanlara kök söktürüyorlardı. Kimse karşı çıkartmıyorlardı. Yani üniversitelerde örneğin Amerika'da çekilen yeni filmler var. 2008 yılında çekilmiş. Üniversitede Darwinizmi kabul etmediği takdirde, yani bırakın Allah'ın yarattığını savunmayı, akıllı bir tasarım diyorlar onlar. O da yani garip bir ifade. Çünkü bir akıl varsa onun sahibi vardır. Darwinizme biz inanmıyoruz dedikleri anda işten atılıyor. Amerika gibi bir ülkede. Şimdi böyle bir bilimsel teori olur mu? Mesela bir adam kalkıp ben dese ki Big Bang'e inanmıyorum, herkes ona güler ama işten atmazlar. Ama Darwinizme inanmıyorum dediği takdirde hemen işten atıyorlar. Çünkü bir ideoloji. Bir bilim değil, bir pagan dini. Hatta biz de hocamızla da Roma'ya gitmiştik. Darwinistlerin düzenlediği, Vatikan'la ortak bir toplantı vardı. O toplantıda bütün salon Darwinist dolu. Dünyanın en ünlü Darwinistlerini getirmişler böyle. Ben kalkıp tek bir soru sordum. Bana dedim ara geçiş formu gösterin dedim. Yani eğer ara geçiş formu yoksa Darwinizm yok demektir. Bir tane gösterin dedim. Yani normalde milyarlarca olması lazım. Hemen mikrofonumu aldılar. Beni salondan çıkarmaya çalıştılar falan böyle. Şimdi bilimsel bir şey olsa değil mi? Bilimde böyle bir cevap verilir mi?
Evet.
Değil mi? Bilimsel delil getirilir. Yani size fosillendirir. Mesela hocamız çok kötü sıkıştırdı bunları. Ya kötü değil de çok güzel sıkıştırdı daha doğrusu. Dedi ki hocamız birkaç sene önce gazetelerde, dünya çapında medyada haber oldu bu. Ben dedi bir tek bir ara geçiş formu getirene 10 trilyon lira veriyorum dedi. Bu dünya basında haber oldu işte. 7 trilyon dolar onun pound karşılığı yazıldı. İngiliz basında, Fransız basında, Amerika'da her yerde haber oldu. Bakın 3 sene geçti. 10 trilyon çok iyi bir para değil mi? Bir tane fosil olsa ellerinde, siz de böyle bir fosil olsa getirmez misiniz? Getirirsiniz. 10 trilyon güzel para değil mi? Bir kişi getiremedi. Bu neyi gösterir? Darwinizm yani ne kadar saçma sapan olduğunu gösterir. Akıl ve mantık dışı olduğunu, bilim aykırı olduğunu. Çünkü bütün deliller Allah'ın yarattığını ispatlıyor bize. Yani burada mesela yaratılış haftasında görüyoruz. Fosilin 500 milyon yıl önceki hali, 100 milyon yıl önceki hali günümüzdeki haliyle aynı. Allah'ın yarattığını ispatlar bu. Onların ara türler arası geçiş diye Darwin'in iddia ettiği, yani mesela şöyle olması gerekiyordu onların mantığına göre. Patolojik, asimetrik canlılar. Yarı balık güya, yarı sürüngen olacak. Yarı sürüngen, yarı kuş ama tesadüfen olduğunu iddia ettikleri için de bunların patolojik ve asimetrik olması gerekiyor. Eciş bücüş yani. Kafası gözü belli olmayan, omurgası belli olmayan, kanadı belli olmayan, biraz öyle, biraz böyle ve asimetrik. Simetriyi de bozar çünkü mutasyon. Onların dediği tesadüfi mekanizmalar, mutasyonlar simetriyi de bozar. Patoloji meydana getirir. Bunu herkes bilir. Çünkü bir mutasyon olduğu zaman biliyorsunuz insanlarda da ağır sakatlıklar, genetik hastalıklar meydana getiriyor. Evet. Zeka geriliği meydana geliyor. Körlük meydana geliyor. Kötürümlük meydana geliyor. Kanserler meydana geliyor. Bunun bir mekanizma olduğunu iddia ediyorlarsa böyle canlıların olması gerekir. Bakın hiç yok. Olsa 10 trilyon veriyor zaten hocamız. Getirirlerdi. Bu da tabii bize şunu gösteriyor. Yani Allah razı olsun. Adnan Bey çok tam sıkıştırdı şu anda. Hiçbir şekilde bilimselliği olmadığını Darwinizmin.
Evet.
Nitekim bakın bu kadar sıkıştırınca bu şey var. Richard Dawkins var. Çok azılı bir ateist ve dünyadaki en önde gelen evrimci kabul ediliyor. Şimdi bu kadar sıkıştırınca bakın Dawkins'e bir şimdi göstereceğim size bir röportajda soruyorlar hayatın nasıl başladığını. Şimdi Dawkins, önce bir açıklama yapayım. Hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Ediyor zaten. Yani ateist olduğu için ve Darwinist olduğu için. Dolayısıyla proteinlerin de tesadüfen olduğunu, ilk hücrenin de tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Zaten kitaplarında yazdığı bir gerçek bu. Hocamız bu bilimsel olarak proteinlerin tesadüfen oluşamadığını ispatlayınca, ortaya çıkartınca, fosilleri ortaya çıkartınca, bakın son konuşmasında ne diyor şimdi? Soruyor ki, kim yarattı? Neden özellikle kim yarattı diye soruyorsunuz diyor. Nasıl yaratıldılar diyor. Sunucu. Dawkins de çok yavaş bir süreçle diyor. Nasıl başladı? Nasıl başladığını hiç kimse bilmiyor. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz. Hayatın kökeninin ne tür bir olayla başlamış olduğunu, net nasıl bir olay diyor. Bakın bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu diyor. Peki nasıl, bu nasıl oldu diyor. Sıkıştırıyor yani, siz söyledim, bilmiyorum diyor, size söyledim. Hayır hayır, hiç kimse gibi ben de bilmiyorum diyor. Peki diyor, bir aklın olmasının, genetik ve yani Allah'ın aklı tabii inşallah, bazı sorunlara cevap olabileceği olasılığı hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Yeah. Şimdi bakın açıklamaya bakın. Dikkat edin. Şu şekilde gerçekleşmiş olabilir diyor. Çok uzun zaman önce evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak çok yüksek teknolojik sahibi olacak şekilde evrimleşmiş olabilir. Yani uzaylılar getirdi diyor yani bu. Önceleri tesadüfen olduğunu söylüyordu. Şu an artık tesadüfen oldu diyemiyor. Allah razı olsun. Bu hocamız. Çünkü dünya çapında gösterdi öyle tesadüf mesadüf bir şey olmadığını, tesadüfen olamayacağını Allah'ın yarattığı kesin olarak bilimsel deliller ispatlıyor. Bunu şimdi artık anlatacak kimse kalmadığını anladı dünya çapında. Bir kere rezil olmuş oldu. Küçük düşmüş oldu. Bakın ne diyor? Uzaylılar getirdi diyor. Böyle bir mantık olur mu? Uzaydaki uzaylılar uzaylıları kim yarattı? İşte yani bir aşama sonrası Allah yarattı diyecek. O noktaya geldi. Ama şunu söylüyor. Tesadüfen olamaz diyor. Tesadüfen olamazsa Allah yaratmış demektir o. Değil mi? Sonsuz akıl sahibi bir varlığın yaratıldığını çocuğa sorsanız anlar. Yani hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını. Tesadüfen ne olabilir ki? Yani tesadüfen kompleks bir mekanizma, mesela bir remote kontrol diyelim, bir kumanda ya da bir bilgisayar ya da bir kitap. Tek bir kelime bile oluşmaz. Örneğin siz bir arazide herhangi biri arazide, boş bir arazide gidip bir harf görse, bir tane A harfi mesela, büyük bir A harfi çizili böyle, tesadüfen oldu der mi? Kesinlikle demez. Oraya belli ki bir insan gelmiştir oraya veya bir çocuk. Neyse işte akıllı bir varlık yani. O A harfini yapmıştır oraya. Onda çünkü bir bilgi vardı. Tek bir harf bile olmasına rağmen. Bakın canlıların DNA'sında bu hesaplanan bir gerçek. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından 1 gram, yani 1 gram insanın tırnağının ucu kadar bir şeydir. DNA molekülü yapar. İçerisindeki bilginin miktarı 200 trilyon kitaba eşit. Bakın 1 gramın içerisinde 200 trilyon kitap var. Yani bu bütün 200 trilyon kitap demek, bütün yeryüzündeki kıtaların kitaplarla kaplı olması demek, böyle insanlar için adım atacak yer kalmaması demektir. O kadar büyük bir sayı. Yani insanlık tarihinde yazılmış olan bütün kitaplardan daha fazla. Ve bu 1 gram DNA molekülünün içerisinde bir harfin toprağa kendi kendine olmayacağını düşünen insanlar nasıl olur da 1 gramın içindeki 200 trilyon kitaba eşdeğer bilginin tesadüfen olduğunu düşünebilir? Değil mi? Ne kadar mantıksız bakın olay. Onlar da biliyor mantıksız olduğunu. Darwin de biliyor. Diğerlerinin hepsi biliyor. Hepsi itiraf ediyor. Değil mi Onur hocam?
Evet maşallah. Bir de Allah çok muntazam bir ayrıntıyla yaratmış. Çok müthiş detaylar var. Bütün canlılarda, bütün hücrelerde. Bütün mesela DNA molekülünde. Mesela insanın DNA'sında 3.2 milyar tane harf var. Bu harflerin sonucunda insan dediğimiz yapı oluşuyor. Yani bütün şifre, bütün insanlık tarihindeki genetik yapı bu 3.2 milyar tane harfte. Yalnız bu böyle salt, bu harflerin içerisinde belli anlamlı sözcüklerin oluşturmuş olduğu bir şey değil. Bunun içerisinde aynı zamanda kompleks mekanizmalar var. Mesela bu harflerin içerisindeki bir dizilim, mesela 300 bin harften oluşan bir dizilim, diyelim ki hemoglobin proteinini sentezliyor. Tamam mı? Hemoglobin proteini ne işe yarıyor enzim olarak? Solunumda kullanılıyor ve insanın vücudunda oksijenin tutulup bütün dokulara ulaştırılması işinde görevli. Şimdi bunu şifreleyen şifre DNA'nın belli bir bölümü. Fakat DNA'nın tamamını yöneten yine DNA'nın içinde şifresi olan komutan diyebileceğimiz, komuta kademesi diyebileceğimiz başka genler de var. Ve onların üstünde başka komuta kademesi de var. Buna operon sistemleri deniliyor ve kontrol sistemleri deniliyor DNA'nın kendi içerisinde. Dolayısıyla anlamlı bir proteinin ne zaman oluşmasını yöneten, o proteinin ne iş yapacağını, nereye gitmesi gerektiğini yöneten komuta kademeleri de var. Yani sadece DNA diziliminin tesadüfen evrimin iddia ettiği gibi oluşmasının yanı sıra işte bu dizilimi yönetecek yine o şifrenin içinde olan başka komutaların, onun üstüne başka bir komuta kademesinin daha anlamlı bir şekilde olması gerekiyor. Yani Allah müthiş bir detayla yaratmış ki günümüzde bile hala DNA'nın sırları net olarak çözülebilmiş değil. Çok çok çok çok çok ayrıntılı. Mesela Doktor Hocam Big Bang'den bahsetti. Bu bahsettiğim hücreyle alakalıydı. Big Bang'de de çok müthiş bir patlama. 10 üzeri 18'de 1 daha yavaş olsa Big Bang patlaması, o zaman yeteri kadar genişleyemiyor evren ve tekrar içine göçüyor. Yani 10 üzeri 18 sayısı 2 katrilyon yapıyor o zaman. Katrilyon çarpı katrilyon da 1 kere yavaş olsa. Katrilyon çarpı katrilyon kere 1 kadar hızlı olsa bu sefer de genişleyen evren genişlemesi hiç durmuyor. Yani çok hızlı bir şekilde genişleyip yine yok oluyor. Yine anlamlı bir yapı yine oluşamıyor. Yani Allah her zaman için her konuda en üstün ve en ayrıntılı biçimde yaratıyor maşallah.
Evet.
Evet.
Ben biraz önce sonsuz aklın yaratıldığı dedim. Cins suçması oldu, Allah affetsin. Tabii sonsuz aklın yarattığı olacak o. Düzeltiyorum onu. Şimdi bir kere Darwinizmin geçersizliği çok ortada. Yani Sümerlerden kalma. Firavun da söylüyor. Nil'in diyor çamurlarından oluşuyor hayat diyor, tesadüfen diyor. Canlılar evrimleşerek oluştular diyor, insan ve diğer canlılar. Dolayısıyla çok eskiden kalma bir pagan dini. Bunun geçersiz olduğu artık çok net anlaşıldı. Yani tesadüfen olmayacağı belli. Fakat işte biraz önce bahsettik. Darwinizm büyük bir bela. Ve bela getirdi yani 20. yüzyılda bu hakim olmasıyla dünya çapında Darwinist fikirlerin büyük bir bela getirdi. Şimdi bu bela günümüzde Darwinizm tamamen kalkmadığı için devam ediyor. Mesela Türkiye'de muzdarip bundan. Türkiye'de biliyorsunuz PKK var. Bölücü bir terör var. Bu bölücü terörün kökeninde zaten Darwinizm var. Şundan dolayı Darwinizm var. Bölücü başı bakın açıklıyor. Ben şimdi birazdan bazı ifadelerini okuyacağım size. Bir kere bölücü başı Darwinizm savunuyor. Yani PKK terör örgütü. Darwinizm savunuyor ve bölücü başı söylüyor. Leninist, Marksist, komünist bir örgüt. Leninist, Stalinist bir örgüt aynı zamanda. Şimdi Darwinizm varsa Darwinizm mutlaka komünizme gider. Darwinizm doğa sonucudur. Çünkü Darwinizm doğanın diyalektiği fikrini ortaya atmıştır. Bu alınmıştır Marx tarafından, komünizme uyarlanmıştır. Komünizmin de pratik uygulamasını Lenin yapmıştır. Yani mutlaka Darwinizm varsa bu komünizm ve Lenin'i ortaya çıkartır. Lenin de terörü ve şiddeti savunmuştur ve nitekim kanlı ihtilalle, Bolşevik iktidarıyla komünizm getirilmiştir Rusya'da. Ve onun döneminde Lenin ve Stalin dönemlerinde 20 milyondan fazla insan katledilmiştir. Aynı uygulamaları Mao'da da görüyoruz ve dünya çapında Ho Chi Minh, hepsi bütün komünist liderler bu şekildedir. Kan dökülmüştür. Şimdi bakın PKK terör örgütü bölücü başısı ne diyor? Darwinizm nasıl savunuyor? Diyor ki ilkel komünel topluluk dönemi insanlığın hayvanlar aleminden koparak, tam evrimci fikirler yani Darwinist fikirler, tarih sahnesinde çıktığı son derece geri üretim araçları ve bu temelde şekillenmiş basit üretim ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir aşama ifade eder diyor. Hayvanlar arasında geçerli olan biyolojinin evrimler kanunu hüküm sürmektedir diyor bu aşamaya kadar insanlık üzerinde. Hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. Yani PKK'nın Darwinist bir örgüt olduğunu anlıyoruz. PKK'ya ortaya çıkan işte Darwinist fikirlerdir. Bölücü başı devam ediyor aynı zamanda bakın. Diyor ki Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyor. Ben de modern Lenin'im diyor. Yani bu dönemin Lenin'i benim diyor. Adamın sapkın fikirleri, bölücü başının bakın sapkın fikirleri Lenin olduğunu iddia ediyor. Biz Darwinistiz diyor. Ben de Lenin'in karşılığıyım diyor. Ondan sonra tabii 30 bin insanımızı katlediyorlar.